nurpenceresi.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Doçent Doktor Şadi Eren.
Bismillahirrahmanirrahim. Okuyacağımız yer muhakemattan 4. mesele Seddi Zülkarneyn hakkında. Seddi Zülkarneyn Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kehf suresinin sonunda يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ sana Zülkarneyn'den sorarlar deniliyor ve 1,5 sayfa kadar Zülkarneyn'le alakalı anlatılıyor. Bu anlatılanlar içerisinde Zülkarneyn'in doğuya gittiğinde orada Yecüc ve Mecüc'ün saldırılarına maruz kalan bir topluluğun arzusu üzerine işte iki dağ arasını birleştirmesi, o şekilde bir set meydana getirmesi. Ta ki Yecüc ve Mecüc oradan artık gelemesinler. Böylece bir set meydana gelmiş olsun. Bu meyanda Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Acaba Seddi Zülkarneyn neresidir? Bundan murat nedir? Zülkarneyn kimdir? Bu gibi ayetlerin burada bir yorumunu okuyacağız. Ve bu münasebetle böyle ayetleri nasıl değerlendirmek gerekir? Bununla alakalı da bir numune görmüş olacağız. Nasıl bildin ki bir şeyin vücudunu bilmek, o şeyin keyfiyet ve mahiyetini bilmekten ayrıdır? Yani Zülkarneyn'in kurmuş olduğu bir set vardır. Bunu biliriz, Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Ama bu nerededir, nasıldır onu bilmiyoruz. Hatta Zülkarneyn'le alakalı hangi devirde yaşadı, hangi ülkede bulundu, ayrıntılarıyla bunları da yine bilmiyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde ayrıntı yok. Hem de bir kaziye çok ahkamı tazammun eder. Yani bir hükümden başka hükümler, bir cümleden başka yan cümleler çıkarılır. Bu ahkamın bazısı zaruri ve bazısı dahi nazari ve muhtelefun fihadır. Yani oradan çıkarılan hükümlerin bir kısmı kat'idir ama bazıları da zannidir ve farklı görüşler orada beyan edilebilir. Hem de malumdur bir müteannit ve mukallit bir sahil, inatçı ve taklit içinde olan bir soran kişi, imtihan cihetiyle bir kitapta gördüğü bir meseleyi eğerçi bir derecede muharref olsa, bir adamdan sual etse, ta gaybde olan malumuna cevap verse, o cevap iki cihetle doğrudur. Ya doğrudan doğruya cevap verse veyahut sail-i müteannidin malumuna ya bizzat veya tevil ile cevabı muvafık veriyor, ikisi de doğrudur. Yani şöyle olabilir, diyelim birisi bir konuyla alakalı soru soruyor ama soru soran imtihan etmek için soruyor. Doğrudan meselenin cevabını verebiliriz veya onun zihninde zaten bir doğru var. Onun zihnindeki doğruya göre onun gönlünü hoş etmek için söyleyebiliriz. İki cihette de bu doğru olur diyor. Yani senin bilgine göre işte bu şundan ibarettir denilebilir. Demek bir cevap hem vaki'i razı eder, yani realitedeki, gerçekteki durumu razı eder. Zira haktır. Hem saili, sual soranı ikna eder. Zira eğerçi murat değilse malumuna tatbik eder. Hem makamın hatırını dahi kırmıyor. Zira cevapta ukde-i hayatiyeyi derç eder ki makasıd-ı kelam ondan istimdad-ı hayat eder. İşte cevabı Kur'an dahi böyledir. Yani Zülkarneyn'in seddiyle alakalı Kur'an'ın verdiği cevap dahi böyledir. Bundan sonra zaruri ve gayri zaruriyi tefrik edeceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim'de ibareler neyi anlatıyorsa bununla ilgili, bunun manası zaruridir. Ama bundan çıkarılan bir takım yan hükümler, onlar zaruri değildir. Hazreti Adem'e Cenab-ı Hak şu ağaca yaklaşmayın diyor. Hazreti Adem ve Havva'ya. Burada yasak kılınan bir ağacın varlığı zaruridir. Ama bu buğday mıdır, incir midir veya başka bir şey midir, üzüm müdür? Burasına Kur'an-ı Kerim'in bir delaleti yok. Burada farklı görüşler beyan edilebilir. O farklı olan görüşleri illa kabul etmekle mükellef değiliz. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'nın semaya yükseltildiğini anlatıyor. Bel rafâhullâh ileyh. Allah onu kendisine yükseltti. Ama bu yükseltmenin keyfiyeti nedir? Ne şekildedir? Tefsir kitaplarında ayrıntılar var. Bu ayrıntılar o derece bağlayıcı olmayabilir. Farklı şekilde de ele alınabilir. Ama Hazreti İsa'nın yükseltilmesi o bir hakikattır. Ama ayrıntılara delaleti o derece kat'i değildir. Veya Kur'an-ı Kerim'de diyelim Hazreti Musa ile Cenab-ı Hakk'ın kendisine özel bir ilim vermiş olduğu bir kişinin beraberlikleri anlatılıyor Kehf suresinde. Ve hadis-i şerifte bunun Hızır olduğu beyan edilir. Böyle bir seyahatin varlığı haktır. Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Ama o şahıs gerçekten Hızır mı? Hadislere bakılır. Hadisler sahihse Hızır olarak kabul edilir. Ama hadisler zayıfsa başka bir zat da olabilir gibi o yönde değerlendirenler olmuş. O zaman onun şahsının doğrudan Hızır olması Kur'an'ın delalet ettiği bir mana olmuyor. O zaman hadisten bu manayı bulabilirsek alıyoruz. Hadislerde o şahsın Hızır olduğu ifade edilmiştir. Demek ki Kur'an'ın manalarının delaletinin zaruri olanları var. Bir de gayri zaruri olan kısımları var. O zaruri olmayan kısımlar muhtelefun fihadır. Yani o konuda farklı görüşlerde beyan edilmiştir. Tek bir görüş yoktur. İşte cevabı Kur'an'da mefhum olan zaruri hükümler ki inkarı kabul etmez şudur. Kur'an'da bu konuda Zülkarneyn'le alakalı kabul etmemiz gereken ifadeler şunlar, manalar şunlar. Zülkarneyn müeyyet min indillah bir şahıstır. Yani Zülkarneyn peygamber midir yoksa bir hükümdar mıdır? Allah'ın teyidine mazhar bir hükümdar mıdır? Bazıları peygamber demiş. Peygamber olduğuyla alakalı kanaat sahibi olanların sayısı daha fazla belki. Ve biz ona dedik ey Zülkarneyn. Yani biz dedik ifadesinden bir nevi vahye mazhar olduğu anlaşılabilir. Ancak melek aracılığıyla dedik, ilham yoluyla dedik gibi bunu yorumlayacak olursak onun peygamberliği kesin olmaz. Bundan dolayı da zaten Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamber ismi geçiyor denilir. Ve 3 tane de ayrıca var. Bunların peygamber olup olmadığı kesin değildir. Birisi وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ Lokman'a hikmeti verdik. Burada Hazreti Lokman acaba bir peygamber mi yoksa bilge bir insan mı? Kur'an'da peygamber olduğuna bir delalet yok. Zülkarneyn peygamber mi değil mi? Kesin bir delalet yok. Hazreti Hızır isim olarak Kur'an'da zaten yok. Ama peygamber mi değil mi? Yine bu konuda bir delalet söz konusu değil. Böyle olunca diyelim bazı zatlar Zülkarneyn'i peygamber olarak düşünüyor olabilir. Kendi okuduğu kitapta öyle yazılmış olabilir. Bir başkası hayır onun peygamberliği kesin değil derse onu reddetme hakkına sahip değildir. Zülkarneyn'i kabul ediyoruz ama peygamber olup olmadığını net olarak bilmiyoruz. Kur'an'ın bu konuda net bir delaleti yok. Ama alâkülli hal Zülkarneyn Allah'ın teyidine mazhar bir şahıstır. Makbul bir insan. Allah onu teyit etmiş, kuvvetlendirmiştir. Onun irşat ve tertibiyle iki dağ arasında bir set bina edilmiştir. Zalimlerin ve bedevilerin def-i fesatları için. Yani o Yecüc Mecüc oradan gelip istila ediyorlarmış. Orasını kapatıyor. Ve Yecüc Mecüc iki müfsit kabilelerdir. Yecüc Mecüc Kur'an'daki ifade bazı batı kaynaklarında Yogok, Mogok tarzında Yecüc Mecüc'e yakın bir ifadeyle bunlar ifade edilmiş. Ama bunlar kimdir? Doğrudan hangi millet olduğu ayette anlatılmıyor. Emri ilahi geldiği vakit set harap olacaktır. Yani Zülkarneyn'in yaptığı set Allah'ın emri geldiğinde harap olacaktır. İlâ ahiri. Bu kıyas ile ona Kur'an delalet eden hükümler Kur'an'ın zaruriyatındandırlar. Bir harfin inkarı dahi kabil değildir. Fakat o mevzuat ve mahmulatın, yani mevzuat derken diyelim Zülkarneyn şöyle bir zattır. Orada mevzu Zülkarneyn oluyor, mahmul onunla alakalı bir hüküm. Veya set, işte şurası, Orada set mevzu oluyor, setle alakalı verilen hüküm mahmul oluyor. O mevzuat ve mahmulatın keyfiyatlarının teşrihatları ve mahiyetlerinin hududu ise Kur'an onlara kat'i delalet değildir. Kur'an'ın onlara delaleti kat'i değildir. Belki âm hassa delalet-i selaseden hiçbirisiyle delalet etmez kaidesiyle. Âm genel bir ifade, has özel bir ifade. Mesela ben bugün bir insanla konuştum dediğimizde insan genel bir ifadedir. Bir insanla konuştum ifadesinden Ali, Veli herhangi bir şahıs net olarak anlaşılmaz. Evet ben bir insanla konuştum bu anlaşılır ama bunun kim olduğunu ayrıca konuşmak gerekir. Veya ben bir hayvan gördüm dediğimizde bu hayvan kedi midir, köpek midir, kuş mudur herhangi bir delaleti yoktur. Bunlara işte genel ifadeler deniyor. Genel söylendiği zaman hususi bir şeye ne delaleti tetabukiye ile ne tazammuniye ile ne de bir başka şekilde delalet söz konusu değildir. Üç ayrı delalet şekli var. Genel olan bir lafız, özel olan bir manaya bu delalet şekillerinden hiçbirisiyle delalet etmez. Ne birebir, ne bir işare olarak, ne de tazammun ettiği bir mana tarzında delalet etmez. Ve mantıkta beyan olunduğu gibi bir hüküm, mevzu ve mahmulün bir şumma ile tasavvur etmek kafi olduğunun düsturuyla sabittir ki. Yani bir hüküm, mevzu ve mahmulün. Bir hüküm derken şöyle, mevzu ve mahmule biraz önce misal vermiştik. Başka bir misal vereyim. Ahmet sanatkardır dediğimizde, Ahmet mevzu oluyor, sanatkardır, ona yüklenen bir hüküm oluyor. Burada bir cihetle biz Ahmet'in sanatkar olduğunu öğreniyoruz. Yani sanatkar olduğunu sadece öğreniyoruz. Ama hangi konuda sanatkar? Ressam mıdır? Müzisyen midir? Efendim mimar mıdır? Veya başka bir alanda mıdır? Onları bilemiyoruz. Bir cihetle onun sanatkar olduğunu öğreniyoruz o kadar. O kadar bir delaleti var. Ayrıntılarını başka cümlelerle beyan etmek gerekir. Kur'an onlara delalet etmez fakat kabul edebilir. Demek yani şu manada biz Zülkarneyn'e dedik. Ayette geçiyor. Ve gulne ya zülkarneyne. Biz dedik ki ey Zülkarneyn. Burada vahiy ile dedik veya ilhamen dedik ayette net belirtilmemiş. Vahiy ile dedik tarzında yorumlarsak Zülkarneyn bir peygamberdir. İlhamen dedik tarzında anlayacak olursak o peygamber değildir ama Allah'ın makbul bir kuludur. Cihangir bir hükümdardır. Demek o teşrihat, o açıklamalar ahkam-ı nazariyedendir. Yani Kur'an'ın kat'i delaleti yoktur, nazari şeylerdir. Başka dela ile muhavveldir. Onlarla alakalı bilgiler başka delillerden elde edilir. İçtihadın mazannesidir. Yani oralarda birisi böyle anlarken bir başkası başka türlü anlayabilir. Değişik zanlar söz konusu olur. Ve bundan dolayı da tefsir kitaplarında bu konularda bayağı farklı farklı yorumlar yapılmıştır. Onda tevil için mecal vardır. Muhakkikinin ihtilafatı nazariyetine delildir. Yani tek bir görüş yoktur bunlarla alakalı. Müfessir olan zatlar, muhakkik olan insanlar bu konularda gerçekten güzel açıklamalar yapmışlardır. Bunlarda farklılık olması demek ki bu konuda farklı yorumlara müsait olduğunu gösteriyor. Bağlayıcı bir hüküm getirmiyor. Fakat va esefa, üzüntüyle şunu görüyoruz ki, cevabın suale her cihetle lüzum-u mutabakatının tahayyülüyle sualdeki halele ehemmiyet vermeyerek cevabın zaruri ve nazari olan hükümlerini birden me'haz-ı sailden ve menbiti sualden huşeçin olup, yani oradan yaprak toplamak gibi alıp müfessir oldular. Yok belki müevvil, yok belki masadaki mana yerine mana gösterdiler. Yok belki masadaki olmak caiz ve bir derece mümkün olan şeyi medlul ve mefhum olarak tevil ettiler. Yani durum böyleyken bazı kimseler ayetin, bu gibi ayetlerin yorumunda muhtemel manalardan birini asıl mana kabul ettiler, hükmü buna bina ettiler. Böyle olunca da başka görüşleri duyunca kabul etmediler, reddetme cihetine gittiler. Halbuki Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak incelendiğinde sadece Zülkarneyn meselesi değil, diğer ayetlerde de benzeri durumlar söz konusudur. Aynı ayet farklı şekillerde anlaşılmaya da müsaittir. Bunlardan sadece birini esas alan, diğerlerini inkar eden insafsızlık etmiş olur. Çünkü ayetin işari mana olarak, iltizami mana olarak diğer manalara da işareti söz konusu olabilir. Ve burada masadak, yani mesela ayette Allah bir kavim getirir diyor. Diyelim tarihte bazı kavimler buna masadak olmuştur. Ama ayetin manası doğrudan falan kavim değildir. Masadak ile manayı birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Halbuki üçüncü mukaddemenin sırrıyla zahir perestler kabul ederek ve muhakkakin dahi hikayat gibi ehemmiyetsiz olduğundan tenkitsiz şu tevhili dinlediler. Üçüncü mukaddeme İsrailiyat ve Yunan felsefesinin İslami kitaplara girmesini anlatıyor. Dolayısıyla hariçten bu konuda bazı bilgiler bizim kitaplara girmiştir. Hikaye gibi olduğundan bunlara pek ilişilmemiştir. O gibi hikayeler bizi bağlamaz. Yani siz birisine ayet okuyacaksınız, o size hikaye okuyacak. Onun anlattığı hikaye o derece bağlayıcı bir hüküm getirmez. O teşrihatı muharref olan Tevrat ve İncil'de olduğu gibi kabul ederse, akide-i ehl-i sünnet ve cemaatte olan masumiyet-i enbiyaya muhalefet oluyor. Kıssa-i Lut ve Davud aleyhisselam buna iki şahittir. Halbuki ehl-i kitaptan gelen bilgilerde ehl-i sünnetin itikadına zarar verecek, kabul etmeyeceğimiz şeyler de var. Mesela Kıssa-i Lut ve Davud aleyhisselam buna bir misaldir dedi. Hazreti Lut Allah'ın gönderdiği peygamberlerden, kavmi homoseksüel bir kavim. Onlara karşı mücadele ediyor Hazreti Lut. Ama mevcut Tevrat'ta öyle anlatılmış ki Hazreti Lut kendi kızlarıyla ilişkiye giriyor. Bunu bırakın bir peygamber için, bir gayrimüslim için bile, aklı başına bir gayrimüslim için bile biz düşünemeyiz. Ama mevcut Tevrat'ta bu böyle anlatılmış. Yani eldeki muharref olan Tevrat'ta böyle anlatılmış. Bunu bu haliyle kabul edemeyiz elbette. Hazreti Davud'la alakalı da şöyle anlatılıyor. Hazreti Davud bir kadını görmüş, gönlünü ona kaptırmış. Komutanlarından birinin hanımıymış. Yani sorduruyor bu kimin hanımı, öğreniyor. O komutanı tehlikeli bir savaşa gönderiyor. Kocası o şekilde savaşta ölünce ardından onunla evleniyor. Yani böyle bir şey, bırakın bir peygamber için, az çok haysiyeti olan herhangi bir kimse için de düşünülemez. Ama mevcut Tevrat'ta, muharref olan Tevrat'ta bu böyle anlatılmış. Bunlar bağlayıcı değildir. Ben bunu Tevrat'ta gördüm diyebilir. Ama Kur'an-ı Kerim Tevrat'ın tahrif edildiğini bize anlatıyor. Bu gibi kıssalara itibar edilmez. Zülkarneyn kıssasıyla alakalı da kabul etmeyeceğimiz bazı şeyler kitaplarda zikredilmiş olabilir. Biz onlara değil, Kur'an'ın bize anlattığı, varsa sahih hadislerde bunun ayrıntıları, onlara inanırız. Vaktaki keyfiyette içtihat ve tevilin mecali vardır. Ben de bir tevfik illah derim. Ben de Allah'ın tevfikiyle derim ki, itikad-ı cazim, Hüda ve Peygamberimizin muratlarına katiyen vaciptir. Zira zaruriyatı diniyedendir. Yani kat'i olarak biz şuna inanırız. Allah bununla neyi murad etmişse amenna ve saddakna. Peygamber bununla neyi anlatmışsa bununla ilgili amenna ve saddakna. Bunlar dinin zaruriyatından. Fakat murat hangisidir? Muhtelefün fihtir. Ama evet ayette yer alıyor da ayetin buna delaleti ihtilaflı, farklı görüşler olabilir. Şöyle, Zülkarneyn İskender demem. Zira isim bırakmaz. Yani acaba Zülkarneyn İskender'i Rumi midir? Büyük İskender. Tarihte Büyük İskender var ya, Cihangir hükümdarlardan birisi. Aristo ile aynı devirde yaşamış. Ve bu dünyanın doğusuna batısına da gitmiş. Gittiği yerleri fethetmiş. Acaba Kur'an'da Zülkarneyn olarak anlatılan Büyük İskender midir? Onu demem diyor üstad. Neden? Kur'an-ı Kerim Büyük İskender demiyor, Zülkarneyn diyor. Tefsir kitaplarına bakın, bazı tefsir kitaplarında bundan Murat İskender'dir diye söylerler. İşte onu biz kat'i bir delil olarak görmeyeceğiz. Bazıları böyle demişler, öyle anlayacağız sadece. Bazı müfessir melik, lamın kesriyle, bazı melek, lamın fethiyle, bazı nebi, bazı veli, ilahir demişlerdir. Yani hükümdar diyen olmuş, peygamber diyen olmuş, hatta melek diyen de olmuş. Herhalde Zülkarneyn, müeyyet menendillah ve settin binasına mürşit bir şahıstır. Kat'i olan nedir? Kat'i olan Zülkarneyn'in Allah'ın teyidine mazhar bir şahıs olması ve seddi, o zalimlerin şerrinden kurtarmak için bir set yapıyor. O seddiye bina eden zattır. Ama set ise bazı müfessir seddi Çin, Çin seddi demişler. Ve bazı müfessir başka yerde cebelleşmiş, dağ haline gelmiş. Ve bazı müfessir seddi mahfidir, gizli bir settir. İnkılap ve ahval-i alem setreylemiştir. Yani zamanla kaybolup gitmiş. Ve bazı demişlerdir. Herhalde müfsitlerin def işerleri için bir redmi azim ve cesim bir duvardır. Yani şöyle veya böyle, Çin Seddi veya bir başkası, alaküllü hal bütün durumlarda müfsit olan, ortalığı karıştıran, anarşi çıkaran kimselere karşı yapılmış olan bir settir, bir benddir. Ama Yecüc Mecüc, acaba bunlar kim? Kur'an'da geçiyor. İki ayrı yerde geçiyor Yecüc Mecüc'le alakalı. Bazı müfessir, Veled-i Yafes'ten iki kabile. Hani Hazreti Nuh'un üç oğlu var denilir. Ham, Sam, Yafes. İşte Yafes'in oğullarından iki kabile demiş. Ve bazı diğer Moğol ve Mançur. Moğol, Mançur diyenler olmuş. Ve bazı dahi Akvam-ı Şarkiye-i Şimali. Yani Kuzeydoğu milletlerinden iki kavim gibi. Ve bazı dahi Beni Adem'den bir cemiyet-i azime. Adem oğullarından büyük bir cemiyet. Dünya ve medeniyeti her cümerç eden bir taife. Dünyayı, medeniyeti yerle bir eden bir taife. Ve bazı dahi mahluk-u ilahiden yerin zahrında veyahut batnında Adem'i veya gayrı Adem'i bir mahluktur ki kıyamete böyle nevi beşerin her cümercine sebep olacaktır. Bazıları da böyle demiş. Bunlar insan olabilir, hatta insan olmayabilir de. Yerin altında da olabilir veya yerin üstünde de olabilir. Yani güya o set yapıldığı zaman yerin altında bunlar hapsolmuş, orayı aşmak için, açmak için aynı zamanda kazmalarıyla kazıyorlarmış. Az bir şey kaldığında neyse yarın tekrar buradan devam ederiz diyorlarmış. Sabah uyandıklarında bakıyorlarmış, kazdıkları yerler tekrar dolmuş. Kıyamete kadar bu böyle devam edecekmiş. Kıyamete yakın sedde böyle aşacaklar. O zaman tekrar dünyanın her tarafına yayılıp dünyayı fesada verecekler. Herhalde bu sembolik bir anlatım. Yani Zülkarneyn zamanındaki Yecüc Mecüc o zaman da yaşadılar ve öldüler. Ama ahir zamanda mesela Seddi Kur'an'ı yıkıldığında dünyayı Yecüc Mecüc'ler yani anarşistler istila edecek. Bunun neticesinde ortalığı kasıp kavuracaklar, her cümerce verecekler ve medeniyeti zir-ü zeber edecekler ve bunun neticesinde de zaten kıyamet kopacak. Bazı dediklerini dediler. Noktayı kat'iye ve ciheti ittifaki budur. Yecüc ve Mecüc ehli garet yani çapulcu ve fesat anarşist ve ehli hadaret ve medeniyete yani böyle medeniyet sahibi olan topluluklara eceli kaza hükmünde iki taife-i mahlukullah'tır. Allah'ın yarattığı mahluktan iki taifedir. Mesela Moğollar tarih sahnesinde zaman zaman böyle görülmüşler. Bir fırtına gibi esmişler, kırıp geçirmişler. Daha sonra da köşelerine çekilmişler. Yani bu gibi milletler tarih boyu olmuş. Ama harabiyeti set. Bazı kıyamette, yani bu set harap olacak diye ayette var. Rabbimin emri geldiğinde o seddi harap eder mealinde. Bu ne demektir? kıyamette işte harap olacak ve bazı kıyamete yakın harap olacak demiş. Ve bazı emaresi olmak şartıyla uzaktır ve bazı harap olmuştur fakat dek olmamış. Gıyleler çok. Yani bu konuda farklı gıyle. Gıyle denildi demek. Farklı farklı görüşler kitaplarda naklediliyor. Herhalde nokta ittifak Seddin inhidamı, yani o Zülkarneyn'in yaptığı Seddin yıkılması, yerin sakalına bir beyaz düşmek ve oğlu olan Nevi Beşer de ihtiyar olmasına bir alamettir. Demek ki Seddin harap olması, artık insanoğlunun da ihtiyarlaması, sakalına bir beyaz düşmesi gibi kıyametin yakınlığına bir alamet. Eğer bu müzakeratı muvazene ve muhakeme etmişsen caizdir, tecviz edesin. Seddi Kur'an, Seddi Çin'dir. Yani bunları böyle genel hatlarıyla anladıktan sonra Kur'an'da anlatılan bu set Çin Seddi'dir diyebilirsin. Ki çok fersahlar ile uzun, kaç kilometre şu anda hatırımda değil, 60-70 var herhalde. Yani çok uzunca, dünyanın 7 harikasından bir tanesi. Üzerinde arabalar gidiyormuş. Acayip sebai meşhur eden, dünyanın 7 meşhur harikasından bir müeyyed minendillahin irşadıyla bina olunmuş. O zamanın ehli medeniyeti, ehli bedeviyetin şerlerinden temin eylemiştir. Çin Seddi'ni çapulcu insanlara karşı set olarak yapmışlar. Evet, o vahşilerden Hun kabilesi Avrupa'yı her cümerç ettiği gibi, işte Atilla ve ordusu Avrupa'yı darmadağın ediyor. Geçtikleri yerleri talan ediyorlar. Onlardan Moğol taifesi de Asya'yı zir-i zeber eylemiştir. Mesela Abbasileri Moğollar yıkıyor. Osmanlı'nın tarihinde Fetret Devri diye bilinen dönem, işte Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'nda mağlup olması ve ondan sonra 12-13 yıllık bir dönem, yine Moğollardan Timurlenk böyle hazin bir neticeye sebebiyet veriyor. Bunlar da zaman zaman tarih sahnesinde görülmüş, gerçekten ortalığı kasıp kavurmuş topluluklar. Asya'yı zir-i zeber eylemiştir. Sonra Seddin harabiyeti kıyamete alamet olur. Bağusus dek ondan başkadır. Yani un ufak haline gelmesi. Yani set yıkılmış olabilir de tamamen un ufak haline gelmesi, o ayrı bir olay. Peygamber aleyhissalatü vesselam eşrat-ı saattenim. Yani ben kıyamet alametlerindenim. Ben ve kıyamet bu iki parmak gibiyiz dese neden istirap olunsun ki harabiyeti set zamanı saadetten sonra alameti kıyamet olsun. Yani aradan çok uzun zamanda geçebilir alamet olmasının. Peygamberimiz nasıl ki ben ve kıyamet bu ikisi gibiyiz diyor. Ben kıyamet alametiyim diyor. Onun gibi Seddin harap olması da binlerce yıl önce olabilir ama yine de kıyametin alameti sayılır. Yani şöyle bir işaret var belki. Nasıl ki dağlar kıyamette böyle kaybolup gidecek, darmadağın olacak, un ufak olacak. Onun gibi insan eliyle yapılmış böyle dağ gibi bir set de kıyamette yıkılacak. Hem de Seddin inhidamı ömrü arza nispeten yerin yüzünde ihtiyarlıktan bir buruşukluktur. Belki tamamı nehara nispeten, yani insanlığın ömrü yeryüzünde bir gün gibi düşünülse, vakti ısfırar gibidir. Yani akşam üzeri etraf artık sararıyor, güneş batmak üzere, onun gibidir. Eğerçi binler senede fasıl olsa, araya binler senede girse, o akşamın havanın sararması tarzında duruma benzer. Kezalik Ye'cüc ve Me'cüc'ün ihtilalleri, Nevi Beşer'in şeyhuhetinden gelme, yaşlılığından gelme, bir humma ve sıtması hükmündedir. Yani bir insan yaşlandığında humma, sıtma gibi hastalıklar ona arız olur ve titrer, sarsılır. Demek ki yeryüzünde bir beden gibi düşünüldüğünde işte Zülkarneyn'in yaptığı Seddin harap olması, Ye'cüc Me'cüc'ün ortalığı karıştırması insanlığı şöyle bir sarsacak. Gerçekten de bu zamanda diyelim bir 11 Eylül olayı oldu. Dünya sarsıldı. Yani Amerika'da ikiz kuleler yıkıldı ama bunun dünyanın her tarafına uzantıları oldu. Ta Afganistan'a, Irak'a ve başka yerlere uzanan yönleri oldu. Demek ki bu gibi anarşik hareketler insanlığı şöyle bir sarsıyor ve titretiyor. Bundan sonra 12. mukaddemenin fatihasında bir tevil-i ahar, başka bir tevil, sana fethi bab eder. Sana kapısını açar. Orada lütfü bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati bulmayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi bulmayan ifrat tefrit eder. Bu manada cümleler yer almıştı. Yani bu konuda da işin özüne bakmak lazım. Yoksa kışır bilgilerle vakit kaybetmemek gerekir. Buna da dikkat çekiyor. Şöyle, Kur'an kısas için kasası zikrettiği gibi. Yani Kur'an ibret almamız için olayları anlatıyor. Yoksa tarihi malumat vermiyor bize. Ugad-ı hayatiye hükmünde, yani hayat düğümü, malum çekirdeğin veya yumurta gibi şeylerin merkezinde bir ukde-i hayatiye oluyor. Oradan büyüyor. Bu gibi kıssalarda da bir ukde-i hayatiye vardır. Alacağımız ders vardır. Biz ona bakalım. Yoksa kışır bilgilerle, ayrıntılarla vakit kaybetmeyelim. Ve makasıd-ı Kur'aniyeden bir maksadına münasip noktaları intihap ve rabd-i maksada ittisal ettiriyor. Eğerçi hariçte ve husulde birbirinin narı veya nuru birbiriyle görünmediği halde zihninde ve üslupta teanuk, birbiriyle kucaklaşma ve musahabet edebilirler. Hinaki, ne zaman ki kısa hisse içindir, sana ne lazım teşrihatı? Bazen şöyle oluyor, diyelim birisiyle konuşuyorsun, bir olay anlatıyorsun, olayın kahramanlarını söylemiyorsun. Muhatabın merak ediyor, ya bu kiminle ilgili? Halbuki orada şahıstan ziyade eğer olayın kendisi ön plandaysa illa şahsın ismini vermek gerekmez. Külil asel felâ tesel demişler. Yani sen balı ye, nereden geldiğini sorma gibi bir şey. Üzümü ye, bağını sorma. Bu gibi kıssalarda da meselenin üzüm kısmı vardır. Bizim yiyeceğimiz, istifade edeceğimiz, alacağımız hisse vardır. Onu elde etmemiz yeterlidir. Ayrıntılarla mükellef değiliz. Kendi hisseni al git, hem de 10. mukaddemeden istihzar et, göreceksin mecaz mecaza kapı açar. 10. mukaddeme mecazla alakalı. Mecazlar zamanla hakikat zannedilebiliyor. Bu meselede de bazı mecazi anlatımlar hakikat zannedilmiş olabilir. Tarubu şemsü fi aynin hamiye, zahir perestleri dışarıya sürüyor. Bu da Zülkarneyn kıssasında bir durum. Yani güneş çamurlu bir bulanık suda batıyor şekilde gördü. Zülkarneyn Atlas Okyanusu tarafına gidiyor ve uzaktan şöyle güneşe baktığında demek ki buharlı yerden böyle denizden buharlaşmalar var. Çamurlu bir şey gibi, bir sanki volkan gibi güneşi oraya batıyor şeklinde görüyor. Aslında güneş doğrudan orada batmıyor ama görüntü olarak öyle görülüyor. Burada nasıl ki bir mecaz var, güneşin zatının denizde batması değil, göze görülen cihetiyle bunun anlatılması var. Kıssanın bazı ayrıntılarında da yine mecazi anlatımlar söz konusudur. Malum olsun ki Esalib-i Arap'ta, Arap üslubunda tecelli eden Hüccetullah'ın miftahı yalnız istiare ve mecaz üzerine müesses ve aslı icaz olan belagattır. Yani Kur'an'ı anlamak istiyorsak belagatı bileceğiz. İstiare nedir, mecaz nedir, daha diğer edebi sanatlar nedir? Bu gibi şeyleri bileceğiz. Bilirsek ayetleri daha iyi anlarız. Ama bilmezsek takılıp kalabiliriz. Allah'ın eli ifadesini gördüğümüzde Allah'ın eli var zannederiz. Veya güneş çamurlu bulanık bir suda batıyor şekilde gördü diye bu ayeti okuduğumuzda bazı insanlar güneşin doğrudan orada battığını anlayabilir. Halbuki güneş orada batmıyor, gözlere öyle görünüyor. Yoksa şöhret sebebiyle yalancı hadsle lakita olunan, yani çalınan, alınan, bulunup alınan ve rızaları olmadığı halde estaf ayette, ayetlerin sadeflerinde saklanan boncuklar değildir. İstersen 10. mukaddemenin hatimesini istişmamla zevk et. Orada sap olan bir kelamın işte işgalinden, kapalılığından söz ediyor. Yani sahip olan bir kelamda kapalılık var. Yani zor olan bir cümle. Orada bir kapalılık var. Bu nereden geliyor? Anlatımdaki bir problemden de olabilir, mananın derinliğinden de olabilir. Kur'an-ı Kerim'de ilk anda anlamakta zorlandığımız ayetlerde de mananın derinliği var. Yoksa haşa bir anlatım bozukluğu değil, Allah'ın kelamı en güzel ifadelerle gelmiş ama mananın derinliğinden dolayı farklı bir üslupla anlatılıyor. Zira hitamı misktir. Hitamuhu misk ayette geçen bir ifade ve içinde baldır. Onun içinde bal var. Bunlar mecazi anlatım tabi. Hem de caizdir ki meçhulül keyfiyet olan set, keyfiyeti meçhul olan bilinmeyen set, başka yerde sair alamat-ı kıyamet gibi, diğer kıyamet alametleri gibi mestur, örtülü olabilir ve kıyamete kadar baki, kıyamete kadar kalabilir ve bazı inkılabatıyla meçhul kalarak kıyamette harap olacaktır. Yani biz dünyanın her tarafını keşfetmiş değiliz. Şu anda da dağ görünümünde belki insanların eliyle yapılmış olan bazı setler de var. Zamanla üzerleri toprakla kaplanmış ve biz oradaki seddi göremiyoruz. Böyle yerlerde olabilir. İşaret. Malumdur, mesken sakinlerinden daha ziyade yaşar. Kal'a ehli tahassunundan daha ziyade ömrü uzundur. Biz şu anda İstanbul'dayız. İstanbul'da surlar var. 1453'ten beri burada Müslümanlar yaşamış. Daha evvelinde de Bizans var. Bizans'ın hatırası binlerce yıldan beri günümüze kadar gelmiş. Günümüzde burada Bizans yok ama kaleleri var. İşte mesken sakinlerinden daha fazla yaşar. Kale. Ehli tahassunundan daha ziyade ömrü uzundur. Sükun ve tahassun vücudunun illetidir. Yani orada yerleşmek ve düşmanlardan korunmak için bunlar yapılır. Beka ve devamına değildir. Ama oradakiler zamanla ölür, kale, ev devam eder. Beka ve devamına olsa da istimrar ve adem-i hulubu iktiza etmez. Bir şeydeki garazın devamı, belki tereddübü, o şeyin devamının zaruriyatından değildir. Pek çok binalar sükna veya tahassun için yapılmışken, havi ve hali olarak, yani boş olarak ortada muallak kalıyor. Bu sırrın ademi tefehümünden tevehümlere yol açılmıştır. Yani şu manada, diyelim İshak Paşa Sarayı Doğu Beyazıt'ta bugün. Bir zamanlar saray olarak bu yapılmış ama günümüzde oturan yok. İlla orada oturan olması da gerekmez. Ama bazıları Zülkarneyn'in seddi yapılmış ya, kıyamete kadar orada yaşayanlar da olacak gibi değerlendirmeler yapmış. Ona göre de kendilerine göre açıklamalar yapmışlar. Halbuki illa orada başkalarının şu anda kalması, bulunması da gerekmez diyor. Tembih, şu tafsilden maksat, tefsiri tevilden, kat'i zanniden, vücudu keyfiyetten, hükmü etrafın teşrihatlarından, manayı masadaktan, vuku imkandan temyiz ve tefrik ile bir yol açmaktır. Bu tamamen bir usul, tefsir usulü bilgisi. Yani bu okuduğumuz bölüm iyice anlaşıldığında tefsir nedir, tevil nedir bunu ayırt edebiliriz. Tefsirde kat'ilik vardır, tevilde ise muhtemel manalar vardır. Sonra kat'i mana var, bir de zanni mana var. Kur'an'ın delaletinin kat'i olduğu yerler var, zanni olduğu yerler var. Ve bir de bir şeyin vücudunu bilmek ayrı, onun keyfiyetini bilmek ayrı. Ve bir şeyle alakalı hüküm ayrı, ondan çıkarılacak yan hükümler ayrı. Mana ayrı, masadak ayrı. Bir şeyin vuku ayrı, o şeyin meydana gelmesinin mümkün oluşu ayrı. Bütün bunları ayırt etmek gerekiyor. Bu ölçüler çerçevesinde Kur'an ayetlerini anlamaya çalışırsak daha istikametli bir anlayış gerçekleşecektir. Lillahi'l-Fatiha.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Ağustos 2010